Ayrım 24.
Şaşırmıyorlar elbette. Şaşırırlar mı hiç? Onlar da beğeniyor bunu. Oh ne güzel. İşte yazı yazmasını bilen bir adam diyorlar. İyice anlamadıkları için anlamaya değil, ancak bir yığın söz okumaya özendikleri için şaşırmıyorlar. Birçok saçma sapan yazıların okurlarca beğenilmesi hep bu yüzdendir. Bu kolay edebiyatçılık yüzündendir. Burhan Felek de iyi yazar. Ben iyi yazmaz demedim. Arkadaşımdır benim, severim kendisini. Onunla yazı konusu üzerinde tartışmaya girmek dileğinde de değilim. Ama bir daha okuyun yukarıda andığım sözünü. Kelimesini kullanmıyorsak da ikisini de kullanıyoruz. Demek o da bir kelimeyi tekrar etmekten çekinmiyor. Çekinmek gerektiğine pek inanmıyor. İnansaydı nokta nokta kelimesini kullanmıyorsak da ikisini de istimal ediyoruz gibi bir şeyler söylerdi. Hiç de iyi etmezdi. İyi olmayacağını kendisi de bildiği için, sezdiği için iki kere kullanmak demiş. Burhan Felek iyi yazar, kötü yazar o ayrı iş. İyi yazıyorsa o türlü acayip edebiyat kurallarına inandığı için değildir. Kötü yazıyorsa bir kelimeyi tekrardan çekinmediği için değildir. Büsbütün başka sebepleri vardır. Yazılarımı elimden geldiğince öz Türkçeyle yazmaya çalışıyorum. Bunun için yeni sözler uydurmaktan da çekinmiyorum. Bana gülenler, kızanlar çok ya, beğenen birkaç kişi de bulunuyor. Gülenlere, kızanlara bir diyeceğim yok. Ne yapalım? Onların düşünceleri, inanları başka, benimkiler başka. Beğenenler ise öğüt veriyorlar. İyi, iyi ya, öz Türkçeyi savunurken yeni sözleri çok kullanma, öz Türkçeyi istemeyenlerin diliyle savun öz Türkçeyi, onlar da anlasınlar diyorlar. Ben işte bunu doğru bulmuyorum. İnkılab-ı lisaninin bir ihtiyacı mübrem olduğunu fehmü idrak edip anın icabatına tevessül eylemek bizim için bir vazife-i medeniye ve vicdaniyedir mi diyeyim. Bunu böyle söylemek dil devriminin gerekliliğine gerçekten inanmadığımızı göstermez mi? Ben gerçekten inanıyorum dil devriminin gerekli olduğuna. İnandığım için de eski dili, benim için de daha kolay olan eski dili bırakıp yeni dile geçiyorum. Karşımdakiler anlamıyorlarmış. Doğru değil anlamadıkları. Anlamak istemedikleri için, dil devriminin gerekliliğine inanmadıkları için anlamıyorlar. Özenmiyorlar anlamaya. Ben onlara kendi dillerinde söylesem dinleyecekler. Anlayacaklar mı sanıyorsunuz? Yine bir kul bulurlar. Bir de bana, bak işte bu dille pekala anlaşıyoruz. Bunu bırakıp da dili değiştirmeye kalkmanın ne yeri var derlerse ben ne yaparım? Biz öz Türkçeciler bir takım tartışmalarla uğraşıp inanmayanları kandırmaya çalışmayalım. Boş bir iştir o, kandıramayız. Nuh demişler, peygamber demiyorlar. Bırakın inanmasınlar. Biz onları inandırmaya değil, elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince yeni dili kurmaya çalışalım. Boyuna dil konusu üzerinde durmak da gerekmez. Başka konulardan açalım. Öz Türkçeyi erişilmeyecek bir düş gibi göstermeyelim. Uygulayalım onu. Bugün öz Türkçeyi istemeyenleri, dil devriminin gerekliliğine inanmayanları ne yapsanız kandıramazsınız. Biz inananları güçlendirmeye, yarın geleceklere öz Türkçe yazılar yetiştirmeye çalışalım. Tek doğru yol belki de odur. Geçen gün Nurettin Artan bir yazısında Cenab-ı Şahabettin Bey'in birkaç mısrağını anmıştı. Nedense ben de o gün o mısraları düşünüyordum. Bir yerini yanlış biliyormuşum. Nurettin Artam'ın yazısını okuyunca düzelttim. Gölge, hep gölge, her taraf gölge. Gölgelerle bütün zemin mestur. Asman yalnızca nim manzur. Cenab-ı Şahabettin Bey'in şiirlerini çocukluğunda ben de severdim. Şimdi düşünüyorum da niçin sevmişim, nasıl sevmişim bir türlü anlayamıyorum. Ne dildir bu dil? Böyle şiir mi olur? Bir daha okuyun o mısraları. Bakın bir yol, kelimeler birbirine uyuyor mu? Gölge, zemin, mestur, asman, yalnızca, nim, manzur. Bütün bunlar nasıl bir araya geliyor? Bu dilde bir yapmalık, hem de çirkin bir yapmalık duymuyor musunuz? Türkçe'ye eziyet ediyor bu mısralar. Yalnızca yayı uzatarak. Biz yalnız deriz. Yalınız, hatta yalanız diyenler de vardır ama yalınız diyemezsiniz. Cenab-ı Şahabettin Bey gerçekten şair değil de onun için böyle söyleyebiliyor. Her yeri gölgeler kaplamış, yalnız gök bir parça gözüküyor demek istemiş. Sonra bunu vezne sokmak için Arapça, Farsça kelimeleri toplamış. Türkçe bir sözü aruz veznine uyduramayınca bir hecesini uzatmış. Önce ne diyeceğini düşünmüş, sonra onu vezne koymaya kalkmış da onun için. Oysaki gerçek şair, söyleyeceğini zaten vezinli olarak söyleyen adamdır. Kelimelerin bir değeri yok Cenab-ı Şahabettin Bey'in gözünde. Örtülü, mestur, zemin, yer, hepsi bir onun için. Biz böyle düşünen adamlardan sonra geldiğimiz içindir ki dilimizi düzeltmemiz, birbirlerine uygun kelimeler kullanmamız, kelimelerin köklerini de bilmemiz gerektiğini anlayanlar pek az içimizde. Biz şimdi Cenab-ı Şahabettin Bey'in şiirlerini beğenmediğimiz, bir zamanlar beğenilmiş olmasını da anlamadığımız gibi yarınkiler bizim beğendiğimiz şairleri beğenmeyecek. Doğru, orası doğru. Şairler çok çabuk eskir. Ama yarınkiler bizim sevdiğimiz şairlerin dile eziyet etmiş olduklarını söyleyemezler. Ben de Cenab-ı Şahabettin Bey'in düşüncelerine, duygularına bir şey demiyorum ama o dili nasıl beğenmişiz onu bir türlü anlayamıyorum. Ulus, 13 Ekim 1951. Sözden Söze. Monsieur Lotu'du bilir misiniz? Yaşlı bir Fransız yazarıdır. 80'ini buldu. Hani Merkür'de Frans Kitabevi'nin sembolist şairleri tanımak için çıkardığı Le Poti adlı bir seçme şiirler kitabı vardır. Eskiden 2 ciltti, şimdi 3 cilt olmuş. Fransızca bilen edebiyat meraklıları okumuşlardır o kitabı. Sembolistler çığırının şairlerini hepimiz ondan öğrendik. Şimdi yok bende. Çoktan bıktım o türlü şiirlerden de onun için. Ama doğrusu aradığımda oluyor. Bir karıştırsam bana hiç olmazsa gençlik yıllarımı, gençliğimde kurduğum hülyaları anlatır. Neyse. İşte o kitabı Van Bever'le birlikte Monsieur Lotut hazırlamışlar. Ama herkes Merkür'de Fransız'ın seçme şiirleri derdi. Van Bever'i de Monsieur Lotut'a anan olmazdı. Şimdi 80'inde Monsieur Lotut ünlü bir yazar oldu. Radyo sayesinde Monsieur Robert Mallet kendisini Paris radyosunda konuşturmuş, 38 gün sürmüş bu konuşmalar. Çok da beğenilmiş. Şimdi kitap halinde çıktı, kitapta okunuyor. Benim aldığımın üzerinde 28. baskı deniliyor. Daha bir yıl geçmeden 28. baskı. Hiç de fena değil. Radyonun edebiyata işte böyle iyilikleri olabiliyor. Ben ta gençliğimden beri, 35 yıldan beri okurum Monsieur Lotud'un yazılarını. En sevdiğim yazarlardan biridir. Monsieur Lotud'un öyle iyi, büyük bir eleştirmeci olduğunu sanmayın. Ne yapacak iyi eleştirmeci olup da? Son 50-60 yıldır Fransız tiyatrosunun başlıca eserleri üzerine bir şey öğrenmek isterseniz 2 ciltlik kitabını açmayın. Aradığınızı bulamazsınız onda. Ama daha değerli bir şey bulursunuz, bir adam bulursunuz. Haksızlıklarıyla, aksilikleriyle, söylenmeleri, dırdırlanmalarıyla, kedileri, köpekleriyle bir adam bulursunuz. Kedileriyle, köpekleriyle dedim. Monsieur Lotut çok severmiş o hayvanları. Evinde daima 35-40 kediyle 20-30 köpek bulunurmuş. Ayıp ayıp konuşmaktan da hoşlanır. Duyguya pek düşkünlüğü yoktur ama kadınlardan açtı mı tatlıdır. Kitabının bir yerinde okurken şaşırıverdim. Monsieur Lotut çok güzel yazar. Bezeksiz, donaksız, tertemiz bir deyişi vardır. Sanırız ki berrak bir sudur akıyor. Ben bir yazarın ancak çok çalışmakla, uğraşmakla buna varabileceğini sanırdım. Oysa ki Monsieur Lotut bir çırpıda yazarmış. Herkesin de öyle yazmasını öğütlüyor. Yazmak bir zevk olmalıdır diyor. Doğru. Yazmak bir zevk olmalıdır. Ceza çeker gibi yazı yazılır mı? Ama yazmanın zevki bir çırpıda yazmakta mıdır? Oturursunuz, bir kere yazarsınız. Beğenmezseniz yazdığınızı bir kelimeyi yerinde kullanmamışsınızdır. Silersiniz, yırtarsınız. Hangi kelimeyi kullanacağınızı uzun uzun ararsınız. Buldunuz mu bir sevinirsiniz ki. Öyle yazmak da bir zevk değil midir? Dediklerine göre Flaubert çok zor yazarmış. Boyuna değiştirir, düzeltirmiş yazdıklarını. Öyle uğraşırken, didinirken o da bir zevk duymuyor muydu? Ama ondan hemen sonra şunu söylüyor. Ben bütün ömrümde bir kitabı okurken anlatılandan çok nasıl yazıldığına baktım. Peki kendisi de yazarken anlattığından çok nasıl yazdığına bakmıyor mu? Buna bakınca dediklerine bir çeki düzen vermeye özenmiyor mu? Bilirim. Monsieur Lotud'un anlatışından daha tabii bir anlatış olamaz. Onun yazılarını okurken sesini duyar gibi olursunuz. Sanki yazmaz, konuşur. Bunun için de radyo önünde söyledikleri kitaplarından başka türlü değil. Ancak konuşmadaki bu tabiiliğe yazarken de kolayca erişebileceğini sanmazdım. Konuşur gibi yazmak, dile kolay. Konuşurken karşınızda bir takım insanlar vardır. Hiç olmazsa bir kişi vardır. Söyleyecekleriniz kendiliğinden gelir. Ama kağıdın önünde, o sessiz kağıdın önünde iş değişiverir. Bunun içindir ki konuşur gibi yazmayı, parlak cümleler kurarak yazmaktan çok daha güç olduğunu sanırdım. Şüphesiz öyledir de. Tiyatro yazarı Henry Becquieu, cümleleri konuşma diline uysun diye gider, ayna önünde kendine bakarak söylermiş, saatlerce uğraşırmış. Demek Monsieur Lotud da o büyük sanata kolayca erişiveriyor. Şaştım buna doğrusu ama ne yalan söyleyeyim, kendisine bir kat daha hayran oldum. Bir şey daha düşündüm o kitabı okurken. Radyonun edebiyata çok büyük bir yararlılığı olacak. Daha doğrusu radyo bizi kitaptan kurtarabilecek. Kitap ne cansız şeydir. Oysa ki radyo bize sevdiğimiz şairlerin, sevdiğimiz yazarların sesini getirecek. Onların ne dediklerini, ne demek istediklerini daha iyi anlayacağız. Düşüncelerini, duygularını anlatan insan, ne de olsa gözler önünde kımıldamaksızın duran kara kara harflerin yardımına başvurmaktan kurtulacak. Böylece daha tam olarak, daha doğrudan doğruya dökebilecek içini. Yazar olmaktan çıkacak da bir söyler olacak. Bütün insanlar gibi olacak. Yazarları, yani bildirilecek bir şeyleri olan insanları radyo öyle uzun uzun, karma karışık cümleler yapmak huyundan da vazgeçirecek. O parlak, cicili bicili sözleri dinlediniz mi? Anlamayacaksınız ki. Okurken kendimizi zorlarız. Tabiiliğimizi bırakırız da öyle anlarız. Hani konuşmaları bizi sıkan kimseler için kitap gibi konuşuyor deriz. Bu sözün kitap dili için ne kadar ağır bir yargı olduğunu düşünün. Radyo insanları, insanlığı işte o kitap dilinden kurtaracaktır. Yazının türetilmesi yani icat edilmesi insanoğluna iyilik etmiştir. Yazı olmasaydı bunca yüzyılın düşüncelerini öğrenemezdik. Bizden uzakta olanların neler düşünüp neler yaptıklarını öğrenemezdik. Ama yazının türemesi insanları edebiyat denilen yapmacıklı dili, yapmacıklı konuşmayı yaratmaya zorlamıştır. Radyo, ses makineleri artık yazının yerini tutabilir. Hem de o işi daha iyi görebilir. Belki de insanlar 100-150 yıl içinde kitap denilen şeyden kurtulurlar da birbirlerinin seslerini duyarak ne demek istediklerini daha iyi anlarlar. Varlık yayınlarından her yıl biri yeni şiirler, öteki yeni hikayeler adıyla iki kitap çıkar. Bu yılınkiler de çıktı. Yeni şiirlerde 92 şair var. Kimi Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi, Behçet Necatigil gibi tanınmış şairler. Çoğu da adlarını daha yeni duyduğumuz gençler. Bilirsiniz benim huyumu. Tanınmışlardan önce tanınmamışların şiirlerini okumak isterim. Öyle kolayca hayran olduğumu sanmayın. Ama çağımız iyi şairler yetiştiriyor. Bunun için de ben önce yenileri aramanın mükafatını görüyorum. Bir şair buluveriyorum o gençler arasında. Küçücük bir parçası, bir beyti, bir mısrağı bana işleyiveriyor. Gerçek bir şairle karşılaştığımı anlıyorum. 1952 yılının yeni şiirleri üzerine düşündüklerimi size bir gün belki uzun uzun anlatırım. Hepsini daha şöyle iyice okuyamadım. Bir kere okumak yetmez. Bir fikir edinebilmek için birkaç kere hem de aradan günler geçtikten sonra okumak gerekir. Ama o kitapta bir küçük şiir beni çekiverdi. Şairin adını daha yeni duyuyorum. Bundan önce başka bir şiirini okumuşsam bile hatırlamıyorum. Aytekin Ozan. Rahat bir deyişi var. O şiiri yazayım buraya. Yeni urbanlarımı giymişim ve ilk defa ezanı başından sonuna kadar dinlemişim. Arka üstü uyuyamayan insan, sağa sola dönmeyi unutmuşum. Ne kadar hafifim eller üstünde. Ölüm düşüncesinden kurtulmuşum. Bu kadarcık. Başka da şiiri yok kitapta. Ama bana öyle geliyor ki iyi bir şair olacak, olmuş. Ölümü söyleyen bu şiir insana yaşamayı sevdiriyor, bir tazeliği var. Ulus, 9 Şubat 1952. Akdeniz. 20 yıldan çok oluyor. Panayit İstrati'nin kitaplarından hiçbirini açmamıştım. Ondan önce de öyle pek aradığım yazarlardan değildi. Nelerini hatırlıyorsun derseniz cevap veremem. En son okuduğum kitabı, yanılmıyorsam, Los Chardons de Baragan adlı bir romandı. Neydi konusu, neler vardı içinde, bütün bütün unuttum. Panayit İstrati'yi yermek, kötülemek için söylemiyorum bunu. En büyük yazarların söyledikleri bile çabucak unutulabilir. Bir bakıma iyidir de bir hikayeyi, romanı unutmak. Bir daha okursunuz. Sizde zevkli bir hatıra, bir zevk hatırası bırakmışsa daha ne istersiniz? Panayit İsrati'nin okuduğum kitaplarından bende öyle bir hatıra kalmıştı. Güzel yazar, tatlı tatlı anlatır o adam. Okuyanı sıkmaz diyordum. Tatlı tatlı anlatmasını bilmek, okuyanı sıkmamak bir yazar için, bir hikayeci, romancı için yeter bir erdem midir? Doğrusu büyük romancıların çoğunda bulamazsınız bu erdemi. George Meredith gibi, Markle Proust gibi eserleri demirden leblebi olanları bir yana bırakın, Balzac'ın, Tolstoy'un, Conrad'ın okurları çabucak sardığı söylenemez. Hem sıkılmak adamına göre değişir, öylelerini bilirim. Stendhal'ı okuyamazlar. Büyükler için sözüm yok. Orta halli hikayeciler için de elbette bir erdemdir tatlı tatlı anlatmasını bilmek. Kimse de Panayit İsrati için dünyanın büyük yazarlarından biridir demedi. Orta halli bir yazardır, iyi bir yazardır, işte o kadar. Yaşar Nabi sağ olsun, Varlık Yayınlarından bana da gönderir. Son gelenler arasında Panayit İsrati'nin de 2 kitabı vardı. Akdeniz Gündoğusu, Akdeniz Günbatası. Okudum o 2 kitabı. Yanılmamışım. Panayit İsrati gerçekten biliyor tatlı tatlı anlatmasını. Okuyanı sürükleyiveriyor. Siz de bir deneyin. Açın o kitaplardan birincisini. Öyle sanıyorum ki siz de benim gibi bırakamayacak, sonuna kadar okuyacaksınız. Hatta sizin benim sevdiğimden daha çok seveceğinizi umarım. Biliyorsunuz, dille uğraşmak bende bir hastalık halini aldı. Bir takım sözlerin Türkçe'de kullanılmasına kızıyorum. Bir yazıda onları gördüm mü tepem atıyor. Kitabı kapatmak istiyorum. Akdeniz çevirisinde var öyle sözler. Yine de ben bırakamadım. Sonuna kadar okudum. O kitabın insanı ne kadar sardığını bundan anlayabilirsiniz. Yalnız tatlı tatlı anlatmasını mı biliyor Panayit İsrati? Değil. Başka değerler de var onun kitabında. Akdeniz'de bir takım serserilerin, ipsiz sapsız adamların, kötülerin, alçakların, edepsizlerin hayatını anlatıyor. Ama okuyana onları da sevdiriyor. Okuyana o insanları da yargılamamayı, bütün o edepsizlikler, alçaklıklar, kötülükler altında bir insan bulunduğunu, insanın ne olursa olsun sevilmesi gerektiğini öğretiyor. Birinci kısımda bir Klein var. İğrenç bir kişi. Hiçbir kötülükten kaçınmıyor. Bir adam öldürmesi eksik. O da belli ki korkaklığından. Yine de siz o Klein'den iğrenemiyorsunuz. Bir insan olduğunu anlıyorsunuz onun. Hoşgörü veriyorsunuz yaptıklarını. Yazar öyle istemişti onun için. Panayit İsrati'de büyük bir kişi oğlu sevgisi var. Bunu okuyanları da aşılamasını biliyor. Bence bu bir yazar için en büyük erdemlerden biridir. Neden söylemeyeyim? Bunun bir ahlak değeri olduğuna da inanıyorum. İnsan sevgisine dayanmayan ahlak bence ahlak değildir. Ahlaklı kişi dünyada kötü insanlar da bulunduğunu bilir ama acır onlara. Hemen yargılayıp çıkmaz. Kişi oğlunu sevdirerek yeryüzünde iyileri artırabilirsiniz. Ama kişi oğlu sevgisine dayanmayan ahlak yürekleri katılaştıracağı için iyileri azaltır, daha doğrusu onları da kötüleştirir. Bir romancı değildir Panayit İsrati. Sadece başından geçenleri anlatmakla yetinir. Belki biraz düzeltir onları, o kadar. Ama belli ki kendisi bir hikaye uydurmuyor, uyduramıyor. Bunun için de anlattıklarının hepsinin doğruluğuna inanıyorsunuz. ama bu erdemi onun gerçekten bir sanat eseri yaratmasına da engel oluyor. Gerçi bizi anlattıklarının doğruluğuna inandırıyor ama hayali olmadığı için anlattıkları kişilerin içlerine giremiyor. Onları içlerinden göremiyor. İşte Musa, Musa'nın kızı Sara, işte Solomon Klein. Birer gölge gibi geçiyorlar gözlerimizin önünden. O gölgelerin canlı birer kişi olduklarını seziyoruz, biliyoruz. Ancak onlarla iyice tanışamıyoruz. Bir yazarda hayalin bulunması işte bunun için gereklidir. Çünkü biz başkalarını ancak hayalimizle anlayabiliriz. Panayit İsraettin'in hayali yok. Bu yüzden de tatlı tatlı anlatabilen bir yazar olsa bile gerçekten yaratıcı bir yazar, bir romancı olamıyor. Panayit İsraettin'in kitapları bizde epeyce okundu. Bugünkü hikayecilerimizin çoğunda onun etkisini görebiliriz. Bu etkinin iyilikleri oldu. Bizim hikayecilerimizi yalın bir dille yazmak, süsten kaçınarak olanı anlatmak dileğini aşıladı. Ama doğrusu o etkinin bir kötülüğü de oldu. Hikayecilerimiz, genç hikayecilerimiz sadece gördüklerini anlatmanın yeteceğini sandılar. Hayallerini de işlemenin gerekli olduğunu düşünmediler. Okuyun bugün yazılan hikayeleri. Çoğunda gerçekten bir şey olmuyor. Bir iki kişinin gölgesini görüyorsunuz ama o gölgelerin altındaki gerçek insanla tanışamıyorsunuz. Panayit İsraettin Yunan bir babayla Romanyalı bir anadan doğmuş ama kitaplarını Fransızca yazmış bir adamdır. Yani bir Fransız yazarıdır. Fransa'da öyle bir yazar bulunmasına bir diyeceğimiz yok. Orada yazarın türlü türlüsü var da onun için. Ama bizim hikayecilerimizin yalnız onun etkisiyle yetinmeleri doğru değildir. Gelelim benim kızdığım yerlere. Akdeniz'i dilimize Yaşar Nabi çevirmiş. Yaşar Nabi en iyi, en dikkatli çalışan çeviricilerimizdendir. Ama bazen ivecenlik mi ediyor, ne yapıyor? Tuhaf bir Türkçe ile yazıyor. Bir iki örnek vereyim. İnsanlar denizlerin kahpeliğine böyle bir cüretle karşı koyabilmek için hangi mahir bilgilere sahip olmuşlar? Mahir bilgi ne demektir? Bilgiye sahip olmak ne demektir? Biliyorum. Günümüz okurları buna aldırmıyorlar. Böyle sözlerin Türkçe hem de güzel bir Türkçe olduğunu sanıyorlar. Böyle şeyleri okudukları için kendileri de benim bir evim var yerine ben bir eve sahibim diyorlar. Yaşar Nabi gibi bir yazar bundan kaçınmalıdır. Başka bir örnek. Bir kadın tellalı tarafından baştan çıkarılan bu dan dan dan ne oluyor? Tarafından sözünün çirkinliğine bakın. Türkçe'de değil. Dolaşın çarşıda, pazarda bakın. O tarafından sözünü bir kere duyuyor musunuz? Dilimize Frankçeden geçmiş bir kadın tellalının baştan çıkardığı demek dururken. Bir cümle daha. Kahve önleri tavla oynayan, nargile içen ve düşünen Türklerle dolu. Kahve önleri der miyiz biz? Kahvelerin önü deriz. Düşünen de doğru değil, düşünceli demek gerekirdi. Son bir örnek. Kendisini bekleyen hapishaneyi ona hatırlattım. Bana icabında kurtarıcılık edecek bir Browning gösterdi. Bunu bir de Türkçe olarak düşünün, şöyle dersiniz. Sonu hapishane olur bunun dedim. Bana bir tabanca gösterdi, gerekirse kurtarırmış o. Böyle kusurlar azdır Yaşar Nabi'nin çevirilerinde. Ama bu kadar da olmamalı. Bizim yeni yetişen yazarlarımız, hikayecilerimiz bu çevirileri okuyorlar. Dillerini bunlardan öğreniyorlar. Ulus, 16 Şubat 1952. Karalama. Doğrusu sevmem edebiyatı cedidecileri. En büyükleri Fikret'tir şüphesiz. Artık onun şiirlerini de okuyamıyorum. Yıllardır okuyamıyorum. Öyle sanıyorum ben okumadığım gibi kimse de okumuyor. Neden okusunlar? Tatsız, tutsuz, eciş bücüş mısralar. Belli ki zorla yazılmış. Ne Türkçe'ye benzer ne de başka bir dile. İçi açılsın diye okur insan şiiri. Güler, bir üzünç duyar, belki ağlar ama içi açılır. Fikret'in şiirleri en iyileri bile yapamaz o işi. Biliyorum, birkaç yazarımız var, onu da Edebiyat-ı Cedide'nin öteki şairlerini de ikide bir hayranlıkla anarlar. Bence sevdiklerinden değil, okuduklarından değil, bir takım adamlara ille saygı gösterilmesi gerektiğini sanırlar da onun için överler. Gençlere örnek olmalıymışız. Çocuklarımıza dünün büyüklerini saymayı öğretemezsek zevkimiz, irfanımız tehlikeye düşermiş.